Ayrım 22. Cehennem. Dan Brown. Sayfa 316. 58. Bölüm.
Siyan'la akıllı mı dedi, anlamıyorum.
Ben de anladığımı sanmıyorum. Langdon 7P harfinin altından ortaya çıkan Dante'nin alnının içine süslü bir şekilde yazılmış kelimeyi inceledi. Akıllı. Langdon kafasını kaldırıp kendilerini günahlarından arındıramayan sefil ruhları yakıp yok eden şeytan mozaiğine baktı. Dante, akıllı. Ona hiçbir şey ifade etmiyorlardı. Sienna maskeyi Langdon'un elinden alıp yakından incelerken daha fazlası olmalı dedi. Kısa bir süre sonra başka bir şeyler daha fark etmiş gibi başını sallamaya başladı. Evet, kelimenin yanlarına bak, her iki tarafında da başka yazılar var. Langdon dikkatle bakınca akıllı kelimesinin her iki yanında da nemli alçı taşından belli belirsiz görünen yazıları fark etti. Sienna şevkle bezi alıp kelimenin etrafını ıslatmaya başladı ve ortaya eğik biçimde yazılmış yeni yazılar çıktı. ''Sizler ki akıllı ve mantıklı kişilersiniz.'' Langdon kısık sesle konuşmaya başladı. ''Sizler ki akıllı ve mantıklı kişilersiniz, bu garip dizelerin örtüsü altında gizlenen benzetmeyi anlayabilirsiniz.''
Sienna gözlerini ona dikti. ''Efendim?''
Langdon heyecanla, ''Dante'nin cehenneminin en meşhur üçlüklerinden biri.'' dedi. ''Dante akıllı okuyucularından şifreli dizelerdeki bilgeliği bulmalarını istiyor.'' Langdon öğrencilerine edebi sembolizmi öğretirken bu üçlüyü kullanırdı. Dizelerde bir yazar sanki kollarını çılgınlar gibi sallayarak ''Hey okuyucular, burada çift anlamlı sembolik bir kelime var.'' diyordu. Sienna daha güçlü bir şekilde tekrar maskenin arkasını silmeye başladı. Langdon ''Dikkatli ol.'' diye uyardı. Sienna hararetle alçı taşını çıkarmaya çalışırken ''Haklısın.'' dedi. ''Dante'nin sözlerinin geri kalanı burada, tam da senin hatırladığın gibi.'' Bezi suya batırıp temizlemeye devam etti. Langdon vaftiz kurnasındaki suyun çözülen alçı taşıyla bulanıklaşmasını izledi. Bu kutsal kurnanın bir lavabo gibi kullanılmasından rahatsızlık duyarak ''San Giovanni'den özür diliyoruz.'' diye içinden geçirdi. Sienna bezi sudan çıkarıp doğru düzgün sıkmadan sırılsıklan bir şekilde maskenin ortasına koydu ve sanki bir çorba kasesi yıkıyormuş gibi ovalamaya başladı.
Langdon Sienna diye çıkıştı, bu çok eski bir.
Sienna maskenin içini silerken arka tarafın tamamı yazıyla kaplı dedi ve şeyle yazılmış. Başını sola yatırıp maskeyi sağa doğru çevirdi, yan okumaya çalışıyor gibiydi. Hiçbir şey göremeyen Langdon neyle yazılmış diye sordu. Sienna maskeyi iyice temizleyip temiz bir bezle kuruladı. Sonra sonucu her ikisinin de inceleyebilmesi için Langdon'ın karşısına koydu. Langdon maskenin içini görünce gözlerine inanamadı. İç bükey yüzey yaklaşık 100 kelimeden oluşan bir metinle kaplıydı. ''Tepede sizler ki akıllı ve mantıklı kişilersiniz.'' dizesiyle başlıyor, tek bir dize şeklinde devam ediyordu. Maskenin sağ tarafından aşağıya doğru kıvrılıyor, orada baş aşağı dönüp maskenin altından sola doğru kıvrıldıktan sonra sol taraftan yukarı doğru çıkıyordu. Başlangıca ulaştığında biraz daha küçük bir çember çizerek aynı yolu tekrar ediyordu. Metnin izlediği yol Araf Dağı'nın cennete çıkan spiral yolunun ürkütücü bir hatırlatmasıydı. Langdon'un içindeki simge bilim uzmanı anında bu spirali fark etti. Arşimet spirali. Ayrıca sizler kelimesinden ortadaki son noktaya kadar olan dönüş sayısının da tanıdık bir rakam olduğunu fark etti. 9. Langdon maskeyi yavaş yavaş döndürüp iç bükey yüzeyde spiraller çizerek merkeze doğru ilerleyen metni okudu. ''Sizler ki akıllı ve mantıklı kişilersiniz, bu garip dizelerin örtüsü altında gizlenen benzetmeyi anlayabilirsiniz. Hain Venedik dükasını ara, o ki atların başlarını kesti ve körlerin kemiklerini çıkarttı. Diz çök kutsal bilgeliğin yaldızlı mozyonunda ve kulağını yere daya, dinle suyun şırıltısını. Batık sarayın serinliklerine in. Orada karanlığın içinde bekler hitonik canavar. Kan kırmızısı sularına gömülmüştür lagünün ki yansıtmaz yıldızları. Langdon ilk üçlük Dante'den neredeyse kelimesi kelimesine aynı dedi. Sizler ki akıllı ve mantıklı kişilersiniz, bu garip dizelerin örtüsü altında gizlenen benzetmeyi anlayabilirsiniz. Sienna geri kalanı diye sıkıştırdı. Langdon başını iki yana salladı. Hiç sanmıyorum. Benzer bir şiirsel dille yazılmış ama Dante'nin olduğunu sanmıyorum. Birisi onun tarzını taklit etmiş gibi. Sienna Zobrist diye fısıldadı. Öyle olmalı. Langdon başını salladı. Bu iyi bir tahmindi. Ne de olsa Zobrist Botticelli'nin Mappa del Inferno'sunu deforme ederek büyük sanat eserlerini kendi ihtiyaçlarına uyacak şekilde değiştirme eğiliminde olduğunu göstermişti. Langdon maskeyi tekrar çevirip okurken metnin geri kalanı çok tuhaf dedi. Atların kafalarını kesmekten, körlerin kemiklerini çıkarmaktan bahsediyor. Maskenin tam ortasına dar bir daire şeklinde yazılmış son dizeyi okudu. Derin bir nefes aldı. Ayrıca kan kırmızısı sulardan bahsediyor. Sienna kaşlarını kaldırdı. Tıpkı gümüş saçlı kadınla ilgili hayallerindeki gibi mi? Langdon başını salladı. Metin kafasını karıştırmıştı. Kan kırmızısı sularına gömülmüştür lagünün ki yansıtmaz yıldızları. Langdon'un omzunun üzerinden okuyan Sienna spiralin ortasındaki bir kelimeyi gösterdi. Bak, bildiğimiz bir yer. Langdon daha önce metne göz atarken fark etmiş olduğu kelimeyi buldu. Dünyanın en muhteşem ve eşsiz şehirlerinden birinin ismiydi. Burasının aynı zamanda Dante Alighieri'nin ölümüne sebep olan hastalığa yakalandığı şehir olduğunu da bilen Langdon ürperdiğini hissetti. Venedik. Langdon ve Sienna sessizlik içinde birkaç dakika gizli anlamlı dizeleri incelediler. Ürkütücü ve rahatsızlık verici şiiri anlamak zordu. Duca ve Lagun gibi kelimeler şiirin gerçekten de Venedik'e gönderme yaptığını kanıtlıyordu. Birbiriyle bağlantılı yüzlerce kanal ile Lagun'dan oluşan ve yüzyıllarca Venedikli Duca tarafından yönetilen eşsiz bir su dünyası şehriydi. Langdon ilk bakışta şiirin tam olarak Venedik'in neresini işaret ettiğini anlayamamıştı. Ama şiirin okuyucusundan yönlendirmelerini izlemesini istediği açıktı. Ve kulağını yere daya, dinle suyun şırıltısını. Sienna onunla birlikte okurken yer altından bahsediyor dedi. Langdon bir sonraki dizeyi okurken başını salladı. Batık sarayın derinliklerine in. Orada karanlığın içinde bekler hıtonik canavar. Sienna huzursuzlukla Robert dedi. Ne tür bir canavar? Langdon kıtonik diye cevap verdi. K-H harfi okunmaz. Yer altında yaşayan canavar demek. Vaftizhanenin içinde bir kilit dilinin yüksek şıngırtısı yankılanınca Langdon sözlerine devam edemedi. Turist girişinin kiliti biraz önce dışarıdan açılmıştı. Yüzü kurdeşen dökmüş adam "Grazie mille" dedi. Vaftizhane rehberi kimsenin görmediğinden emin olmak için etrafı kontrol ederek 500 doları cebine atarken tedirgin bir ifadeyle başını salladı. Rehber kapıyı yüzü kurdeşenli adamın içeri girmesine yetecek kadar açarken "Cinque minuti" diye hatırlattı. Dipnot 5 dakika. Kapıyı kapatıp adamı içeri kilitleyerek dışarıdan gelen tüm sesleri kesti. 5 dakika. Rehber ilk başta korkunç cilt hastalığına şifa bulmak için Amerika'dan San Giovanni Vaftizhanesi'nde dua etmeye geldiğini söyleyen adama hiç merhamet göstermemişti. Ama adam vaftizhanede tek başına geçireceği 5 dakika karşılığında 500 dolar teklif edince birden anlayışlı olmaya karar vermişti. Ayrıca hastalığı bulaşıcı görünen adamın bina açılana kadar 3 saat yanında durmasını da istememişti. Adam sekizgen ibadethanenin içine girerken bakışları ister istemez yukarı doğru kaydı. Vay canına, tavan şimdiye kadar gördüğü hiçbir şeye benzemiyordu. Üç başlı şeytanın doğrudan kendisine baktığını hisseden adam hemen bakışlarını aşağı indirdi. İçerisi terk edilmiş gibiydi. Hangi cehennemdeler? Adam salonu tararken bakışları ana mihraba takıldı. Dikdörtgen şeklinde bir nişin içine yerleştirilmiş dev bir mermer bloktan oluşmuştu. Ziyaretçileri uzak tutmak için güvenlik direklerinin ve kordonlarının arkasında tutuluyordu. Mihrap içeride saklanılabilecek tek yerdi. Ayrıca kordonlardan biri hafifçe sallanıyordu. Biraz önce yerinden oynamış gibiydi. Langdon ve Sienna mihrabın arkasında yere çömelmiş sessizce bekliyorlardı. Maskeyle birlikte ana mihrabın arkasına saklanmadan önce kirli havluları toplayıp kurnanın kapağını düzeltmeyi başarmışlardı. Planları salon turistlerle dolana kadar burada saklanmak ve sonra kalabalığın arasında dikkatli bir şekilde dışarı çıkmaktı. Vaftizhanenin kuzey kapısı kısa bir süreliğine açılmıştı. Çünkü Langdon meydandan gelen sesleri duymuştu ama sonra kapı aniden kapanmış ve ortam yeniden sessizleşmişti. Langdon şimdi sessizlikle taş zeminde ilerleyen ayak seslerini duyabiliyordu. Vaftizhane rehberime, turistlere kapıyı açmadan önce etrafı kontrol mü ediyor? Vaftiz kurnasının üzerindeki lambayı kapatmaya zamanı olmamıştı ve adamın bunu fark edip etmeyeceğini merak ediyordu. Fark etmedi gibi. Hızla kendilerine doğru yaklaşan adımlar biraz önce Langdon ve Sienna'nın üzerinden atladığı güvenlik kordonunun önünde durdu. Uzun bir sessizlik oldu. Bir erkek sesi öfkeyle ''Robert benim'' dedi, ''orada olduğunu biliyorum. Buraya gel ve açıklama yap.'' 59. bölüm. Burada değilmişim gibi davranmanın alemi yok. Elinde yeniden ziplock torbaya koyduğu Dante maskesini tutan Langdon, Sienna'ya çömeldiği yerde görünmeden durmasını işaret etti. Sonra aniden ayağa kalktı. Vaftizhanedeki sunağın arkasında bir papaz gibi ayakta dururken tek kişilik cemaatine baktı. Karşısındaki yabancının açık kahverengi saçları, marka gözlükleri ve yüzüyle boynunda korkunç kurdeşenler vardı. Şişmiş gözlerinden öfke okları fırlarken sinirli biçimde boynunu kaşıyordu. Zincirin üstünden aşıp Langdon'a yaklaşırken, ''Ne halt ettiğini bana söyleyecek misin Robert?'' diye sordu. Amerikan aksanı vardı. Langdon kibar bir tonla, ''Elbette'' dedi, ''ama önce bana kim olduğunu söylemelisin.'' Olduğu yerde kalan adam hayretle bakıyordu. ''Ne dedin sen?'' Langdon adamın gözlerinde ve belki ayrıca sesinde de tanıdık bir şeyler seziyordu. ''Onu tanıyorum bir yerden, bir şekilde.'' Sorusunu sakince tekrarladı. ''Lütfen bana kim olduğunuzu ve sizi nereden tanıdığımı söyleyin.'' Adam şaşkınlık içinde ellerini havaya kaldırdı. ''Jonathan Ferris, Dünya Sağlık Örgütü, Harvard Üniversitesi'ne gelip seni alan adam.'' Langdon duyduklarını kavramaya çalıştı. Kızarmış ve kabarmış olan boynuyla yanaklarını kaşırken, ''Beni neden aramadın?'' diye sordu Ferris. ''Ayrıca birlikte içeri girdiğinizi gördüğüm kadın da kim? Şimdi onun için mi çalışıyorsun?'' Langdon'ın yanında ayağa kalkan Sienna hemen durumu ele aldı. ''Doktor Ferris mi? Ben Sienna Brooks. Ben de bir doktorum. Burada Floransa'da çalışıyorum. Profesör Langdon dün gece başından vuruldu. Retrograd amnezisi var. Kim olduğunuzu ve son iki günde başına gelenleri hatırlamıyor. Ona yardım etmek için buradayım.'' Sienna'nın sözleri boş vaftizhanede yankılanırken adam sanki onun söylediklerini anlamıyormuş gibi şaşkın bir ifadeyle başını yana eğdi. Hafif bir sersemlik hissiyle geriye doğru bir adım atıp direklerden birine tutunarak dengesini sağladı. ''Ah tanrım!'' diye kekeledi. ''Bu her şeyi açıklıyor.'' Langdon adamın yüzündeki öfkenin yok olduğunu gördü. Yeni gelen adam ''Robert!'' diye fısıldadı. ''Biz sandık ki...'' Parçaları birleştirmeye çalışıyormuş gibi başını iki yana salladı. ''Biz senin taraf değiştirdiğini sandık. Karşılığında para verdiklerini veya seni tehdit ettiklerini düşündük. Bilmiyorduk.'' Sienna ''Tek konuştuğu kişi benim.'' dedi. ''Tek bildiği şey dün gece hastanede uyandığı ve birilerinin onu öldürmek istediği. Ayrıca korkunç hayaller görüyordu. Cesetler, veba kurbanları, gümüş rengi saçları olan bir kadın ve ona yılanlı bir nazarlık.'' Adam bir anda ''Elizabeth'' deyiverdi. ''O kişi Doktor Elizabeth Sinski. Robert, bize yardım etmen için seni işe alan kişi o kadın.'' Sienna ''Eğer o ise umarım başının dertli olduğunu biliyorsunuzdur.'' dedi. ''Askerlerle dolu bir minibüsün arkasında tutsak kaldığını gördük. Ayrıca galiba bir tür uyuşturucu ilaç verilmişti.'' Adam gözlerini kapatıp yavaşça başını salladı. Göz kapakları şişmiş ve kızarmıştı. Sienna ''Yüzünüze ne oldu?'' diye sordu. ''Gözlerini açtı, anlamadım.'' ''Cildiniz, hastalık kapmışsınız gibi görünüyor, hasta mısınız?'' Adam şaşakalmış gibi baktı. Sienna sorusuyla kabalık etmeyi göze almış olsa da Langdon da aynı şeyi merak ediyordu. bugün karşısına çıkan vebayla ilgili onca atıftan sonra ciltteki kızarıklık ve kabarıklıklar insanı rahatsız ediyordu.
Adam iyiyim dedi, oteldeki lanet olası sabun yüzünden. Soyaya feci alerjim var. Şu parfümlü İtalyan sabunlarının çoğunda soya oluyor. Baştan kontrol etmemekle aptallık ettim.
İçi rahatlayan Sienna nefesini bırakırken omuzları gevşedi. Yemediğinize şükredin. Kontak dermatit, anfilaktik şoktan beterdir.
Birlikte kahkaha attılar.
Sienna, söyler misiniz? Bertrand Zobrist ismi size bir şey ifade ediyor mu diye sordu.
Adam sanki üç başlı şeytanla karşılaşmış gibi dona kalmıştı.
Sienna, bıraktığı bir mesajı bulduğumuzu sanıyoruz dedi. Venedik'teki bir yeri işaret ediyor. Size bir anlam ifade ediyor mu?
Adamın gözleri şimdi fal taşı gibi açılmıştı. Tanrım, evet, kesinlikle. Nereyi işaret ediyor?
Adama Langdon'la birlikte maskenin üstünde keşfettikleri spiral çizen şiirle ilgili her şeyi anlatmaya hazırlandığı anlaşılan Sienna derin bir nefes aldı ama Langdon onu susturma niyetiyle elini onunkinin üzerine koydu.
Adam dost gibi görünüyordu ama bugün olanlardan sonra Langdon'ın iç sesi kimseye güvenmemesini söylüyordu.
Bundan başka adamın kravatı bir şeyler çağrıştırıyordu. Onun daha önce Dante Kilisesi'nde dua ederken gördüğü adam olabileceğini sezinledi.
Bizi mi takip ediyordu?
Langdon, bizi burada nasıl buldun diye sordu.
Adam Langdon'ın hatırlamamasına hala şaşkınlıkla bakıyordu.
Robert, dün akşam beni arayıp Ignazio Buzoni isimli bir müze müdürüyle toplantı ayarladığını söyledin. Sonra da ortadan kayboldun. Bir daha hiç aramadın. Ignazio Buzoni'nin ölü bulunduğunu duyunca endişelendim. Burada bütün sabah seni aradım. Vecchio Sarayı'nın önündeki polis hareketliliğini gördüm ve olan biteni öğrenmek için beklerken tesadüfen küçük bir kapıdan bir kadınla birlikte çıktığını...
Bakışlarını Sienna'ya çevirdi. Hatırlayamadığı anlaşılıyordu. O da Sienna diyerek araya girdi.
Brooks.
Üzgünüm Doktor Brooks, isminizi hatırlayamadım. Ne halt ettiğinizi öğrenmek umuduyla peşinizden geldim.
Seni Dante Kilisesi'nde dua ederken görmüştüm. Sendin değil mi?
Evet, ne yaptığınızı öğrenmeye çalışıyordum ama hiç mantıklı gelmiyordu. Kiliseden ayrılırken sanki bir vazife vermişler gibi davranıyordun. Bu yüzden ben de peşinden geldim. Vaftizhaneye gizlice girdiğinizi görünce karşına çıkma zamanının geldiğine karar verdim. Rehbere birkaç dakikalığına içeride yalnız kalmak için para verdim.
Langdon cesur bir hareket dedi. Hele bir de size sırtımı döndüğümü düşündüysen.
Adam başını iki yana salladı.
İçimden bir ses bunu asla yapmayacağını söylüyordu.
Profesör Robert Langdon mı?
Başka bir açıklaması olduğundan emindim. Ama amnezi inanılır gibi değil, asla aklıma gelmezdi.
Kurdeşen dökmüş adam yeniden kaşınmaya başlamıştı.
Dinle, yalnızca 5 dakikalığına izin aldım. Buradan hemen çıkmamız lazım. Eğer sizi ben bulduysam seni öldürmeye çalışan adamlar da bulacaktır. Anlamadığım pek çok iş dönüyor. Venedik'e gitmemiz lazım, hemen. Asıl mesele Floransa'dan fark edilmeden çıkabilmekte. Doktor Sinski'yi ele geçiren adamlar, peşinden gelenler, onların her yerde gözü var.
Kapıyı gösterdi. Sonunda bir takım cevaplar alabileceğini hisseden Langdon yerinden kıpırdamadı.
Siyah üniformalı askerler kim? Neden beni öldürmeye çalışıyorlar?
Adam uzun hikaye dedi, yolda açıklarım.
Cevaptan hiç hoşlanmayan Langdon kaşlarını çatmıştı. Sienna'ya el işareti yapıp onu kenara çekti ve alçak sesle konuştu.
''Ona güveniyor musun? Sen ne düşünüyorsun?''
Sienna Langdon'a bu soruyu sorduğu için aklını kaçırdığını düşünüyormuş gibi baktı.
''Ne mi düşünüyorum? Bence Dünya Sağlık Örgütü için çalışıyor. Bence bazı cevapları bulmak için en iyi şansımız o.''
''Peki ya kurdeşeni?''
Sienna omuzlarını silkti. Tam olarak ciddi kontak dermatit dedi.
Langdon peki ya söylediği şey değilse diye fısıldadı. Ya başka bir şeyse?
Başka bir şey mi? Ona şaşkınlıkla baktı. Robert, eğer sorun buysa veba değil. Tanrı aşkına, o da bir doktor. Eğer ölümcül bir hastalık taşıdığını ve bulaşıcı olduğunu bilseydi tüm dünyaya bulaştıracak kadar düşüncesiz davranmazdı.
Peki ya veba olduğunu fark etmediyse?
Sienna dudaklarını büküp biraz düşündü.
O zaman sanırım etraftaki herkesle birlikte ikimiz de hapı yutmuş oluruz.
Biliyor musun doktor, hasta ilişkilerine biraz daha çalışmalısın.
Sadece dürüst davranıyorum.
Sienna Langdon'a içinde ölüm maskesi bulunan ziplock torbayı uzattı.
Küçük dostumuzu sen taşıyabilirsin.
Doktor Ferris'e yüzlerini dönünce onun alçak sesle yaptığı bir telefon görüşmesini bitirmek üzere olduğunu gördüler.
Adam şoförümü aradım dedi. Bizimle ön tarafta buluşacak.
Langdon'ın eline bakıp da Dante Alighieri'nin ölü yüzünü ilk defa gören Doktor Ferris konuşmasını yarıda kesmişti.
Ferris geri çekilirken ''Tanrım'' dedi, ''bu da ne böyle?''
Langdon uzun hikaye diye cevap verdi. Yolda açıklarım. 60. Bölüm. Evinden çalışan New Yorklu editör Jonas Faulkman telefon hattının çalmasıyla uyandı. Yan dönüp saatine baktı, 4:28. Kitap yayıncılığı dünyasında gece telefonları nadiren açılırdı. Sinirleri gerilen Faulkman yatağından kalktı ve koridordan ilerleyip çalışma odasına gitti.
Alo.
Telefonda tanıdık bariton bir ses konuşuyordu.
Jonas, Tanrı'ya şükür ki evdesin. Ben Robert. Umarım uyandırmamışımdır. Uyandırdın tabii ki. Saat sabahın 4'ü.
Üzgünüm, yurt dışındayım.
Harvard'da saat farkını öğretmiyorlar mı?
Başım dertte Jonas. Bir iyilik yapmanı isteyeceğim. Langdon'ın sesi endişeli geliyordu. Şirketin NetJets kartı ile ilgili.
NetJets mi?
Faulkman inanmakta güçlük çeker gibi bir kahkaha attı.
Robert, biz kitap yayımlıyoruz, özel uçaklarımız yok.
İkimiz de yalan söylediğini biliyoruz arkadaşım.
Faulkman içini çekti.
Peki açıklayayım, biz din tarihi yazarlarına özel uçak tahsis etmiyoruz. İkonografinin 50 tonunu yazmak istersen o zaman konuşuruz.
Jonas, uçuşun bedeli neyse ödeyeceğim, söz veriyorum. Hiç verdiğim sözü tutmadığım oldu mu?
Kitabı bitirmeye söz verdiğin tarihi 3 yıl aşmak dışında mı? Buna rağmen Faulkman Langdon'ın sesinden müşkül durumda kaldığını anlıyordu.
Bana neler olduğunu anlat, yardım etmeye çalışayım.
Açıklamaya vaktim yok ama benim için bunu yapmana gerçekten ihtiyacım var. Ölüm kalım meselesi.
Faulkman espri anlayışına alışacak kadar uzun süredir Langdon'la çalışmıştı. Ama şu andaki endişeli sesinin espri yapar bir tonu yoktu. Adam çok ciddi. Faulkman nefesini bırakırken kararını vermişti.
Finans müdürüm beni çarmıha gelecek.
30 saniye sonra Faulkman Langdon'ın uçakta bulunmasını istediği bazı şeyleri not alıyordu. Editörünün tereddütünü ve istekleri karşısındaki şaşkınlığını sezinleyen Langdon, bir sorun var mı diye sordu.
Faulkman, evet, ben senin Amerika'da olduğunu sanıyordum dedi. İtalya'da olduğunu duyunca şaşırdım.
Langdon, sen mi ben mi dedi.
Tekrar teşekkürler Jonas, şimdi havaalanına gidiyorum.
NetJets'in günde 24 saat uçuş destek birimi çalıştırdığı ABD Operasyon Merkezi Ohio Columbus'taydı. Uçak sahipleri temsilcisi Deb Keir'e New York'taki bir şirket sahibinden az önce telefon gelmişti. Başına kulaklığını geçirip klavyesini tuşlarken "Bir saniye efendim" dedi. "Teknik açıdan NetJets Avrupa uçuşu oluyor ve size bu konuda yardımcı olabilirim." Hemen merkezi Portekiz'deki Paso de Arcos'la bulunan NetJets Avrupa sistemine girdi ve İtalya civarındaki uçaklarının yerlerini kontrol etti.
Evet efendim, görünüşe göre Monaco'da bir Station Excel'imiz var. Bir saatten daha az bir süre içinde Floransa'ya yönlendirebiliriz. Bu Bay Langdon için uygun olur mu?
Yayın evinden arayan adam bıkkın ve biraz da sıkıntılı bir sesle "Umarım ki öyle olsun" diye yanıt verdi. "Çok teşekkür ederiz." Deb karşılık verdi.
"Asıl biz teşekkür ederiz. Peki Bay Langdon Cenevre'ye mi uçuş yapmak istiyordu?"
"Öyle görünüyor."
Deb tuşlamaya devam etti sonunda. "Her şey ayarlandı" dedi. "Bay Langdon'ın Floransa'nın 80 kilometre batısında kalan Lucca'daki Tassignano FB olan çıkışı onaylandı. Yerel saatle 11:20'de uçağa kalkacak. Bay Langdon'ın uçak kalkmadan 10 dakika önce FBO'da olması gerekiyor. Kara ulaşımı ve yemek istemediniz, pasaport numarasını bana verdiniz. Böylece tamamlamış oluyoruz. Başka bir şey var mıydı?"
Faulkman kahkaha atarken "Yeni bir iş olabilir mi?" dedi. "Teşekkür ederim. Çok yardımcı oldunuz."
"Biz teşekkür ederiz. İyi geceler."
Deb görüşmeyi bitirdikten sonra rezervasyonu tamamlamak için ekranına döndü. Robert Langdon'ın pasaport bilgisini girdikten sonra tam devam etmek üzereydi ki ekranında kırmızı bir alarm kutucuğu yanıp sönmeye başladı. Mesajı okurken gözleri büyüdü.
Bir hata olmalı.
Langdon'ın pasaport numarasını bir daha girmeyi denedi. Uyarı yeniden yanıp sönmeye başlamıştı. Langdon uçuş rezervasyonu yaptırmak istediğinde dünyadaki tüm havaalanı ekranlarında aynı uyarı yanıp sönecekti. Depkir bir süre inanamayan gözlerle baka kaldı. NetJets'in müşteri mahremiyetini ciddiye aldığını çok iyi biliyordu. Ama bu alarm onların tüm gizlilik kurallarını gölgede bırakıyordu. Depkir hemen yetkilileri aradı. Ajan Brüder cep telefonunun kapağını kapattı ve adamlarını yeniden minibüslere doldurmaya başladı. Langdon harekete geçmiş diye duyurdu. Özel bir uçakla Cenevre'ye gidiyor. Uçak bir saate kadar 80 kilometre batıdaki Lucca FBO'dan kalkıyor. Yola çıkarsak havalanmadan önce oraya varabiliriz. Bu sırada kiralanmış bir Fiat sedan Duomo meydanını geride bırakıp Floransa'daki Santa Maria Novella tren istasyonuna doğru Via dei Panzani'de hızla kuzeye ilerliyordu. Doktor Ferris şoförle birlikte önde otururken arka koltuktaki Langdon ile Sienna aşağı kaykılmışlardı. NetJets'ten rezervasyon yaptırmak Sienna'nın fikriydi. Şansları yaver giderse bu yanlış yönlendirme sayesinde üçü birlikte Floransa'daki tren istasyonundan geçebilecekti. Bunu yapmasalar tren istasyonu polis kaynayacaktı. Neyse ki Venedik trenle yalnızca 2 saat uzaklıktaydı ve yurt içi tren yolculuklarında pasaport göstermek gerekmiyordu. Langdon Dr. Ferris'i kaygıyla inceleyen Sienna'ya baktı. Her solukla canı yanıyormuş gibi güçlükle nefes alan adamın acı çektiği belliydi. Adamın kızarıklıklarına bakarken virüslerin küçük arabanın içinde etrafta uçuştuğunu hayal eden Langdon, "Umarım Sienna hastalığı konusunda yanılmıyordur," diye düşündü. Parmak uçları bile şişmiş ve kızarmıştı. Kaygısını aklından uzaklaştıran Langdon camdan dışarı baktı. Tren istasyonuna yaklaşırlarken Langdon'ın her yıl katıldığı sanat konferansı etkinliklerine ev sahipliği yapan Grand Hotel Balioni'yi geçtiler. Orayı görünce Langdon hayatında daha önce hiç yapmadığı bir şeyi yapmak üzere olduğunu fark etti. "Davut'u ziyaret etmeden Floransa'dan ayrılıyorum." İçinden Michelangelo'dan özür dileyerek bakışlarını ilerideki tren istasyonuna çevirdi. Aklınıysa Venedik'e verdi. 22. ayrımın sonu. Sayfa 330.